Ek bölüm. Terörizmin gerçek ideolojik kökeni, Darwinizm ve materyalizm. Pek çok insan evrim teorisini ilk olarak Charles Darwin'in ortaya attığı bilimsel delillere, gözlemlere ve deneylere dayalı bir teori zanneder. Oysa evrim teorisinin ilk fikir babası Darwin olmadığı gibi teorinin kaynağı da bilimsel deliller değildir. Teori, antik bir dogma olan materyalist felsefenin doğaya uyarlamasından ibarettir. Bugün de teori, kendisini destekleyen bilimsel bulgular olmamasına rağmen sırf materyalist felsefe uğruna körü körüne savunulmaktadır. Bu bağnazlık dünyaya çok büyük belalar getirmiştir. Çünkü Darwinizmin ve ondan dayanak bulan materyalist felsefenin yaygınlaşmasıyla birlikte insan nedir sorusuna verilen cevap değişmiştir. Daha önceden bu soruya insan Allah'ın yarattığı ve onun öğrettiği güzel ahlaka göre yaşaması gereken bir varlıktır cevabını veren insanlar, insan rastlantılarla var olmuş, yaşam mücadelesiyle gelişmiş bir hayvandır diye düşünmeye başlamışlardır. Bu büyük yanılgının faturası ise çok ağırdır. Irkçılık, faşizm, komünizm gibi vahşet ideolojileri ve diğer pek çok barbar, çatışmacı dünya görüşü bu yanılgıdan güç bulmuştur. Bu bölümde Darwinizmin insanlığa getirdiği bu belayı inceleyecek ve Darwinizmin günümüzün en önemli global sorunlarından biri olan terörizmle olan doğrudan bağlantısını açıklayacağız. Darwinizmin yalanı, yaşam bir çatışmadır. Darwin teorisini geliştirirken temel bir yanılgıdan yola çıkmıştı. Canlıların gelişimi doğadaki yaşam mücadelesine bağlıdır. Bu mücadeleyi güçlü olanlar kazanır, zayıflar ise ezilerek yok olmaya mahkumdurlar. Darwin'in bilim dışı görüşüne göre doğada acımasız bir yaşam mücadelesi, daimi bir çatışma vardı. Güçlüler her zaman güçsüzleri alt ediyor ve gelişme de bu sayede mümkün oluyordu. Türlerin Kökeni kitabına koyduğu alt başlık da onun bu görüşünü özetliyordu. Türlerin kökeni, doğal seleksiyon ve yaşam mücadelesinde kayırılmış ırkların korunması yoluyla. Dahası Darwin, yaşam mücadelesinin insan ırkları arasında da geçerli olduğunu öne sürmüştü. Bu gerçek dışı iddiaya göre kayırılmış ırklar bu mücadelede üstün geliyorlardı. Darwin'e göre kayırılmış ırklar Avrupalı beyazlardı. Asyalı ya da Afrikalı ırklar ise yaşam mücadelesinde geri kalmışlardı. Darwin daha da ileri giderek bu ırkların dünya üzerinde yaşam mücadelesini yakın zamanda tamamen kaybederek yok olacaklarını ileri sürmüştü. Belki de yüzyıllar kadar sürmeyecek yakın bir gelecekte medeni insan ırkları, vahşi ırkları tamamen yeryüzünden silecektir ve onların yerine geçecekler. Öte yandan insansı maymunlar da kuşkusuz elemine edilecekler. Böylece insan ile en yakın akrabaları arasındaki boşluk daha da genişleyecek. Bu sayede ortada şu anki Avrupalı ırklardan bile daha medeni ırklar ve şu anki zencilerden, Avustralya yerlilerinden ve gorillerden bile daha geride olan babun türü maymunlar kalacaktır. Hintli antropolog Lalita Vidyarthi, Darwin'in evrim teorisinin ırkçılığı sosyal bilimlere nasıl kabul ettirdiğini şöyle açıklar. Darwin'in ortaya attığı en güçlülerin hayatta kalması düşüncesi, insanoğlunun kültürel bir evrim sürecinden geçtiğine ve en üst kademenin beyaz adamın medeniyeti olduğuna inanan sosyal bilimciler tarafından coşkuyla karşılandı. Bunun bir sonucu olarak 19. yüzyılın ikinci yarısındaki batılı bilim adamlarının çok büyük bir kısmı ırkçılığı şiddetle benimsediler. Darwin'in ilham kaynağı, Malthus'un acımasızlık teorisi. Darwin'in bu konulardaki ilham kaynağı İngiliz bir ekonomist olan Thomas Malthus'un Nüfus Prensibi Üzerine Bir Deneme adlı kitabıydı. Malthus kendi başlarına bırakıldıklarında insan nüfusunun çok hızlı arttığını hesaplamıştı. Ona göre nüfusları kontrol altında tutan başlıca etkenler savaş, kıtlık ve hastalık gibi felaketlerdi. Kısacası bu vahşi iddiaya göre bazı insanların yaşayabilmesi için diğerlerinin ölmesi gerekiyordu. Var olma sürekli savaş anlamına geliyordu. 19. yüzyılda Malthus'un fikirleri oldukça geniş bir kitle tarafından benimsenmişti. Özellikle Avrupalı üst sınıfın entelektüelleri Malthus'un zalimce fikirlerini destekliyordu. Nazilerin Bilimsel Arka Planı isimli makalede 19. yüzyıl Avrupası'nın Malthus'un popülasyon ile ilgili görüşlerine verdiği önem şöyle aktarılmaktadır. 19. yüzyılın ilk yarısında Avrupa'da yönetici sınıfın üyeleri yeni keşfedilen nüfus artış problemini tartışmak ve fakirlerin ölüm oranlarını arttırmak için Malthus'un fikirlerini uygulamanın yöntemlerini planlamak üzere bir araya geldiler. Vardıkları sonuç özetle şöyleydi. fakirlere temizliği tavsiye etmek yerine tam tersi alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Şehirlerimizdeki sokakları daha dar yapmalıyız. Daha fazla insanı evlere doldurmalıyız ve vebayı getirmeye çalışmalıyız. Ülkemizde köylerimizi durgun sulara yakın yapmalıyız. Bataklıklarda yaşamayı teşvik etmeliyiz. Bu zalimce uygulamanın sonucunda yaşam mücadelesinde güçlü olanlar zayıf olanları ezecekler ve bu şekilde hızla artan nüfusla dengelenmiş olacaktı. İngiltere'de 19. yüzyılda söz konusu fakirleri ezme programı gerçekten uygulandı. 8-9 yaşındaki çocukların günde 16 saat kömür ocaklarında çalıştırıldıkları ve binlercesinin kötü şartlar nedeniyle öldüğü bir endüstri düzeni kuruldu. Malthus'un teorik olarak gerekli bulduğu yaşam mücadelesi, İngiltere'de milyonlarca fakir insana azap dolu bir ömür yaşattı. Darwin, işte bu çarpık fikirlerden etkilenerek çatışmacı görüşü tüm doğaya uyguladı ve bu hayali var olma savaşında güçlü olanların ve en iyi uyum sağlayanların galip geleceklerini öne sürdü. Dahası, söz konusu yaşam mücadelesinin doğanın sözde meşru ve değişmez bir yasası olduğunu iddia ediyordu. Bir yandan da yaratılışı inkar ederek insanları dini inançlarını terk etmeye davet ediyor ve böylece yaşam mücadelesinin acımasızlığına engel olabilecek tüm ahlaki kıstasları hedef almış oluyordu. Bireyleri acımasızlığa ve zalimliğe yönlendiren bu gerçek dışı fikirlerin yaygınlaşmasıyla 20. yüzyılda insanlığın ödeyeceği bedel ağır olacaktı. Orman kanunlarının açtığı yol, faşizm. Darwinizm 19. yüzyılda ırkçılığı beslerken 20. yüzyılda doğup gelişecek ve tüm dünyayı kana bulayacak bir ideolojinin de temelleri oluşturuluyordu. Nazizm. Nazi ideologlarında da yoğun bir Darwinizm etkisi görülmektedir. Adolf Hitler ve Alfred Rosenberg tarafından şekillendirilen bu teori incelendiğinde doğal seleksiyon, seçici eşleme, ırklar arası yaşam mücadelesi gibi Darwin'in Türlerin Kökeni kitabında onlarca kez tekrarlanan kavramlara rastlanır. Hitler kitabı Kavgam'ın ismini de Darwinizmin yaşamın bir mücadele arenası olduğu ve bu mücadelede üstün gelenlerin hayatta kaldıkları prensibinden esinlenerek koymuştur. Kitabında özellikle ırklar arasındaki mücadeleden söz etmiş ve şöyle demiştir. Tarih, doğanın kendi kendine oluşturacağı yeni bir ırksal hiyerarşi sonucunda eşi benzeri olmayan bir imparatorluk meydana getirecektir. 1933'teki ünlü Nürnberg mitinginde ise yüksek ırkın düşük ırkları idare ettiğini, bunun doğada görülen bir hak olduğunu ve tek mantıklı hak olduğunu ileri sürmüştür. Nazilerin Darwin'den etkilendikleri, bugün konunun uzmanı olan tarihçilerin hemen hepsi tarafından kabul gören bir gerçektir. Tarihçi Hickman, Hitler'in Darwinizm'den etkilendiğini şöyle açıklar. Hitler katı bir evrimciydi. Psikozunun derinliklerinde ne olursa olsun, Kavgam kitabı bir dizi evrim fikrini sergiler. Özellikle de en uygunların yaşam savaşı ve daha iyi bir toplum için zayıfların katledilmesi fikrine yer verir. Bu görüşlerle ortaya çıkan Hitler, dünyayı eşi benzeri hiç görülmemiş bir vahşete sürükledi. Başta Yahudiler olmak üzere pek çok etnik veya siyasi grup Nazi ölüm kamplarında feci bir zulme ve katliama maruz bırakıldı. Nazilerin işgalleriyle başlayan 2. Dünya Savaşı ise tam 55 milyon insanın yaşamına mal oldu. Dünya tarihinin gördüğü bu en büyük felaketin arka planında Darwinizmin yaşam mücadelesi kavramı yer alıyordu. Kanlı İttifak, Darwinizm ve Komünizm. Darwinizmin sağ kanadında faşistler yer alırken sol kanadında ise komünistler bulunur. Darwin'in teorisinin en ateşli savunucuları arasında komünistler her zaman için önemli bir yer tutmuştur. Darwinizm ile komünizm arasındaki bu ilişki her iki izmin kurucularına kadar uzanır. Komünizmin kurucuları Marx ve Engels, Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yayınlar yayınlamaz okumuşlar ve kitaptaki diyalektik materyalist yaklaşıma hayran olmuşlardır. Marx ve Engels arasındaki mektuplaşmalar, her ikisinin de Darwin'in teorisini komünizmin doğa bilimleri açısından temeli saydıklarını gösterir. Nitekim Engels, Darwin'in de etkisiyle kaleme aldığı Doğanın Diyalektiği adlı kitabında Darwin'e övgüler yağdırmış ve Maymundan İnsana Geçişte Emeğin Rolü adlı bölümde evrim teorisine kendince katkılar yapmaya çalışmıştır. Marx ve Engels'in yolunu izleyen Plekhanov, Lenin, Troçki ve Stalin gibi Rus komünistlerinin hepsi de Darwin'in evrim teorisini benimsemişlerdir. Rus komünizminin kurucusu Plekhanov, "Marksizm, Darwinizmin sosyal bilimlere uygulamasıdır" adlı sözüyle ünlüdür. Troçki ise Darwinizm, diyalektik materyalizmin en büyük zaferidir şeklinde açıklamalarda bulunmaktadır. Komünist kadroların oluşmasında Darwin'in eğitiminin büyük rolü vardır. Örneğin Stalin'in gençliğinde bir din adamı iken Darwin'in kitapları nedeniyle ateist olduğu da tarihçiler tarafından not edilen bir gerçektir. Komünist rejimi Çin'de kuran ve milyonlarca insanı katleden Mao ise kurduğu bu düzenin felsefi dayanağını Çin sosyalizminin temeli Darwin'e ve evrim teorisine dayanmaktadır diyerek açıkça belirtmiştir. Darwinizmin Mao ve Çin komünizmi üzerindeki etkisi Harvard Üniversitesi'nden tarihçi James Reeve, Çin ve Charles Darwin adlı araştırma kitabında detaylarıyla anlatmaktadır. Kısacası evrim teorisiyle komünizm arasında kopmaz bir bağ vardır. Evrim teorisi canlıların bir tesadüf ürünü olduğunu iddia etmekle ateizme sözde bilimsel bir dayanak sağlamıştır. Tamamen ateist bir ideoloji olan komünizm de bu nedenle kaçınılmaz olarak Darwinizme bağlıdır. Dahası evrim teorisi doğadaki gelişmenin çatışma yani yaşam mücadelesi sayesinde mümkün olduğunu ileri sürmekle komünizmin temelinde yer alan diyalektik kavramını desteklemektedir. Komünizmin bu diyalektik çatışma kavramının 20. yüzyıl boyunca yaklaşık 120 milyon insanı katletmiş bir cinayet makinesi olduğunu düşünürsek Darwinizmin dünyaya getirdiği felaketin boyutunu daha iyi anlamak mümkün olur. Darwinizm ve terörizm. Buraya kadar incelediğimiz gibi Darwinizm, 20. yüzyılda insanlığı felakete sürükleyen çeşitli şiddet yanlısı ideolojilerin kökenidir. Ancak Darwinizm, bu ideolojilerin yanında bir de çeşitli dünya görüşlerine etki edebilecek bir ahlak anlayışı ve yöntem tarif eder. Bu ahlak anlayışının ve yöntemin temel kavramı ise kendinden olmayanla çatışmaktır. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Dünya üzerinde farklı inançlar, farklı dünya görüşleri, farklı felsefeler vardır. Bunlar birbirlerine iki farklı bakış açısıyla bakabilirler. 1. Kendilerinden olmayanların varlıklarına saygı gösterebilir, onlarla diyalog kurmaya çalışabilirler, insancıl bir yöntem izleyebilirler. 2. Kendilerinden olmayanlarla çatışmak, kavga etmek, onlara zarar vererek avantaj kazanmak yolunu seçebilir, yani hayvani davranabilirler. Terörizm adını verdiğimiz felaket, bu ikinci bakış açısının bir ifadesinden başka bir şey değildir. Bu iki yaklaşım arasında farkı irdelediğimizde, Darwinizmin insanlığın bilinçaltına aşıladığı insan çatışan hayvandır, telkininin son derece etkili olduğunu görürüz. Belki çatışma yolunu seçen insan ve grupların çoğunun Darwinizm'den, bu ideolojinin prensiplerinden haberi yoktur. Ama sonuçta felsefi temeli Darwinizme dayanan bir bakış açısını benimsemektedirler. Onları bunun doğruluğuna inandıran şey, bu dünyada güçlüler ayakta kalır. Büyük balık küçük balığı yutar. Savaşmak erdemdir. İnsan savaşarak yücelir gibi temeli Darwinizme dayanan sloganlardır. Darwinizmi kaldırın, bu sloganların da altı boş kalacaktır. Aslında Darwinizm kaldırıldığında geriye çatışmacı bir felsefe kalmamaktadır. Yeryüzündeki insanların büyük bölümünün inandığı her üç ilahi dinde çatışmacılığa karşıdır. Her üç dinde de yeryüzünde barış ve huzur sağlanması amaçlanmakta, masum insanların öldürülmesine, zulüm ve işkence görmesine karşı çıkılmaktadır. Çatışmayı ve şiddeti Allah'ın insanlar için belirlemiş olduğu ahlaka aykırı olan, anormal ve istenmeyen kavramlar olarak kabul etmektedir. Oysa Darwinizm çatışmayı ve şiddeti mutlaka var olması gereken doğal, doğru ve meşru kavramlar olarak görmekte ve göstermektedir. Bu nedenle eğer birileri çıkar da İslam, Hristiyanlık veya Yahudilik adına bu dinlerin kavramlarını ve sembollerini kullanarak terör uygularsa, çatışmacılığı körüklerse bilin ki o kişiler Müslüman, Hristiyan veya Yahudi değildir. Gerçekte bir Darwinist'tir. Din kisvesi altına gizlenmiştir ama samimi bir inanç sahibi değildir. Dine hizmet etmek için ortaya çıktığını iddia etse bile gerçekte dine ve dindarlara karşıdır. Çünkü bizzat dinin yasakladığı bir suçu zalimce işlemektedir. Dolayısıyla dünyamızı saran terör belasının kökeni herhangi bir ilahi dinde değil, dinsizlikte, dinsizliğin çağımızdaki tanımları olan Darwinizm ve materyalizmde gizlidir. İslam terörün çözümüdür. Bir din adına ortaya çıktığını ileri süren insanların bir kısmı o dini yanlış anlıyor ve yanlış uyguluyor olabilirler. O nedenle bu insanlara bakarak o din hakkında fikir edinmek yanlış olur. Bir dini tanımanın en doğru yolu o dinin kutsal kaynağını incelemektir. İslam'ın kutsal kaynağı Kur'an ve Peygamberimizin hadisleridir. ve Kur'an'da öğretilen ahlak modeli bugün İslam dendiğinde bazı batılıların zihninde oluşan imajdan tamamen farklıdır. Kur'an ahlakı sevgi, şefkat, merhamet, tevazu, fedakarlık, tolerans ve barış kavramlarına dayanır. Bu ahlakı gerçek anlamda yaşayan bir Müslüman son derece kibar, ince düşünceli, anlayışlı, güvenilir, uyumlu bir insan olur. Çevresine sevgi, saygı, huzur ve yaşama sevinci verir. İslam, barış ve esenlik dinidir. İslam kelimesi, Arapça'da barış kelimesiyle aynı anlama gelir. İslam, Allah'ın sonsuz merhamet ve şefkatinin yeryüzünde tecelli ettiği huzur ve barış dolu bir hayatı insanlara sunmak için indirilmiş bir dindir. Allah tüm insanları yeryüzünde merhametin, şefkatin, hoşgörünün ve barışın yaşanabileceği model olan İslam ahlakına çağırır. Bakara suresinin 208. ayetinde Allah şöyle buyurur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Ayette görüldüğü gibi Allah, insanların güvenliğinin ancak İslam'a girilmesi, Kur'an ahlakının yaşanmasıyla sağlanabileceğini bildirir. Allah bozgunculuğu lanetlemiştir. Allah insanlara kötülük yapmaktan sakınmalarını emretmiştir. Küfrü, fıskı, isyanı, zulmü, zorbalığı, öldürmeyi, kan dökmeyi yasaklamıştır. Allah'ın bu emrine uymayanlar, ayetin ifadesiyle şeytanın adımlarını izleyenler olarak nitelendirilmiş ve açıkça Allah'ın haram kıldığı bir tutum içine girmişlerdir. Kur'an'da bu konudaki birçok ayetten ikisi şu şekildedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'a verdikleri sözü onu kesin olarak onayladıktan sonra bozanlar, Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi kesip koparanlar ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar. İşte onlar, lanet onlar içindir ve yurdun kötü olanı da onlar içindir. Rad Suresi 25. Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara. Dünyadan da kendi payını, nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah bozgunculuk yapanları sevmez. Kasas Suresi 77. Görüldüğü gibi Allah İslam dininde terör, şiddet anlamlarını da kapsayan her türlü bozgunculuk hareketini yasaklamış ve bu tür bir eylem içinde olanları lanetlemiştir. Müslüman dünyayı güzelleştiren, imar eden insandır. İslam düşünce hürriyetini ve hoşgörüyü savunur. İnsanların fikir, düşünce ve yaşam özgürlüğünü açıkça sağlayan ve güvence altına alan bir din olan İslam, insanlar arasında gerginliği, anlaşmazlığı, birbirlerinin hakkında olumsuz konuşmayı ve hatta olumsuz düşünceyi dahi engelleyen ve yasaklayan emirler getirmiştir. Değil terör ve çeşitli şiddet eylemi, İslam, insanların üzerinde fikri olarak bile en ufak bir baskı kurulmasını yasaklamıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dinde zorlama ve baskı yoktur. Şüphesiz doğruluk sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Bakara Suresi 256. Onlara zor ve baskı kullanacak değilsin. Gâşiye Suresi 22. İnsanların bir dine inanmaya veya o dinin ibadetlerini uygulamaya zorlanması İslam'ın özüne ve ruhuna aykırıdır. Çünkü İslam inanç için özgür iradeyi ve vicdani bir kabulü şart koşar. Elbette Müslümanlar birbirlerine Kur'an'da anlatılan ahlaki vasıfların uygulanması için uyarabilir, teşvik edebilirler. Ama asla bu konuda bir zorlama yapamaz ya da dünyevi bir imtiyaz tanınarak kişi dini uygulamaya yönlendiremez. Bunun aksi bir toplum modeli varsayalım. Örneğin insanların ibadet yapmaya zorlandıklarını farz edelim. Böyle bir toplum modeli İslam'a tamamen aykırıdır. Çünkü inanç ve ibadet sadece Allah için olduğunda bir değer taşır. Eğer bir sistem insanları inanca ve ibadete zorlayacak olursa bu durumda insanlar o sistemden korktukları için dindar görünürler. Din açısından makbul olan ise vicdanların tamamen serbest bırakıldığı bir ortamda Allah rızası için dinin yaşanmasıdır. Allah masum insanların öldürülmesini haram kılmıştır. Bir insanı suçsuz yere öldürmek Kur'an'a göre en büyük günahlardan biridir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kim bir nefsi bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın haksız yere öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu öldürülmesine engel olarak diriltirse bütün insanları diriltmiş gibi olur. Andolsun elçilerimiz onlara apaçık belgelerle gelmişlerdir. Sonra bunun ardından onlardan birçoğu yeryüzünde ölçüyü taşıranlardır. Maide Suresi 32. Ve onlar Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa ağır bir ceza ile karşılaşır. Furkan Suresi 68. Okuduğumuz ayetlerde görüldüğü gibi masum insanları haksız yere öldüren kişiler büyük bir azapla tehdit edilmişlerdir. Allah tek bir kişiyi öldürmenin tüm insanları öldürmek kadar ağır bir suç olduğunu haber vermiştir. Allah'ın sınırlarını koruyan bir insanın değil binlerce masum insanı katletmek, tek bir insana bile zarar verme ihtimali yoktur. Dünyada adaletten kaçarak cezadan kurtulacağını sananlar, öldükten sonra ahirette Allah'ın huzurunda verecekleri hesaptan asla kaçamayacaklardır. İşte bu nedenle ölümlerinin ardından Allah'a hesap vereceklerini bilen müminler Allah'ın sınırlarını korumakta büyük bir titizlik gösterirler. Allah müminlere şefkatli ve merhametli olmalarını emreder. Kur'an'da Müslüman ahlakı şöyle anlatılır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sonra iman edenlerden, sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak. İşte bunlar sağyanın adamlarıdır. Beled Suresi 17-18. Allah'ın ahiret günü kurtuluşa erenlerden olmaları, rahmetine ve cennetine kavuşabilmeleri için kullarına indirdiği ahlakın en önemli özelliklerinden biri ayette görüldüğü gibi merhameti birbirine tavsiye edenlerden olmaktır. Kur'an'da tarif edilen İslam son derece modern, aydınlık, ilerici bir yapıya sahiptir. Gerçek Müslüman her şeyden önce barışçı, hoşgörülü, demokrat ruhlu, kültürlü, aydın, dürüst, sanattan ve bilimden anlayan medeni bir kişilik yapısına sahiptir. Kur'an'ın getirdiği güzel ahlakla yetişen bir Müslüman, herkese İslam'ın öngördüğü sevgiyle yaklaşır. Her türlü fikre karşı saygılıdır. Estetiğe ve sanata değer verir. Olaylar karşısında her zaman uzlaştırıcı, gerilimi azaltan, kucaklayıcı, itidali davranışlar sergiler. Böyle insanların oluşturdukları toplumlarda ise, bugün en modern devletler arasında gösterilen ülkelerden daha gelişmiş bir medeniyet, yüksek bir toplumsal ahlak, neşe, huzur, adalet, güvenlik, bolluk ve bereket hakim olacaktır. Allah anlayışlı olmayı ve affediciliği emretmiştir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de "Sen af yolunu benimse" ayetiyle buyurduğu affedicilik ve anlayış kavramı, İslam dininin temel kaidelerinden birini oluşturur. İslam tarihine bakıldığında Müslümanların Kur'an ahlakının bu önemli özelliğini sosyal yaşama nasıl geçirdikleri çok açık bir şekilde görülür. Müslümanlar ulaştıkları her noktada hatalı uygulamaları ortadan kaldırarak hür ve hoşgörülü bir ortam oluşturmuştur. Din, dil ve kültür bakımından birbirine taban tabana zıt olan halkların aynı çatı altında barış ve huzur içerisinde yaşamalarını sağlamış, kendisine tabi olanlara da büyük bir ilim, zenginlik ve üstünlük kazandırmıştır. Nitekim büyük bir coğrafyaya yayılmış olan Osmanlı İmparatorluğu'nun varlığını yüzyıllarca devam ettirebilmesindeki en önemli nedenlerden biri İslam'ın getirdiği anlayış ortamının yaşanmış olmasıdır. Asırlardır hoşgörülü ve şefkatli yapılarıyla tanınmış olan Müslümanlar her zaman dönemlerinin en merhametli ve en adil kişileri olmuşlardır. Bu çok uluslu yapı içerisindeki tüm etnik gruplar, yıllarca mensup oldukları dinleri özgürce yaşamışlar, üstelik dinlerini ve kültürlerini yaşayabilecekleri tüm imkanlara da sahip olmuşlardır. Gerçek anlamda Müslümanlara mahsus olan hoşgörü ancak Kur'an'ın emrettiği doğrultuda uygulandığında tüm dünyaya barış ve esenlik getirir. Nitekim Kur'an'da kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen en güzel bir tarzda kötülüğü uzaklaştır. O zaman görürsün ki seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dostun oluvermiş. Ayetiyle bu özelliğe dikkat çekilmiştir. Sonuç. Tüm bunlar İslam'ın insanlara öğütlediği ahlak özelliklerinin dünyaya barış, huzur ve adalet getirecek erdemler olduğunu gösterir. Şu an dünya gündeminde olan ve adına İslami terör denen barbarlık ise Kur'an ahlakından tamamen uzak, cahil ve bağnaz insanların dinle gerçekte hiçbir ilgisi olmayan kişilerin eseridir. İşledikleri vahşetleri İslam kisvesi altında yürütmeye çalışan bu kişi ve gruplara karşı uygulanacak kültürel çözüm, gerçek İslam ahlakının insanlara öğretilmesidir. Başka bir deyişle İslam dini ve Kur'an ahlakı terörizmin ve teröristlerin destekleyicisi değil, yeryüzünü terörizm belasından kurtaracak çaredir.